Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 30. Ayrım. Bölüm 15. Merdivenlere varmak üzereyken Franco hızla ona doğru geldi. Cheng de kadının arkasından tıpkı evcil bir köpek gibi koşturuyordu. "Şimdi konuşacağız." Kadın odaya doğru ilerlerken Eve kolunu yakaladı. "Bayan Holloway içeride." Franco'nun yüzündeki sabırsızlık birden söndü. Kapıya son bakışı anlayış doluydu. Sonra o ifade de kayboldu ve başka bir odaya doğru koridorda hızla ilerlemeye başladı. Girdikleri yer çalışma odası gibi bir yerdi. İçeride parlak ahşaptan konsoldaki bilgisayarında işlem yapan genç bir kadın vardı. "Buraya ihtiyacım var," dedi Franco sertçe. "Çıkmanız gerek." Kız apar topar dışarı çıkarken Eve kaşlarını kaldırdı. Franco, gitmek istediği yere gitmek istediği zaman giden bir kadındı. Eve bu özelliği beğenirdi. Cheng kapıyı kapadığında Franco hiç vakit kaybetmeden saldırmaya başladı. "Medyaya bir yanıt verirken resmi bildirimleri kullanman emredilmişti. Senin arkandan koşturup sebep olduğun pisliği temizleyerek zaman ve kaynaklarımızı harcayamayız. Öyleyse ayak uydurmaya çalışırsınız. Masumiyetten gelen son bildiri yayınlanmadan birkaç dakika önce bir avantaj kazandım. Bu bildiriye de uygun gördüğüm şekilde yanıt verdim." "Medyaya nasıl bir cevabın uygun olduğuna karar vermek sizin yapabileceğiniz bir şey değil." Bu cümle sarsak bir tonda Cheng'den gelmişti. "Bu alanda neyin uygun olacağını söylemek benim işim. Son baktığımda sana rapor vermiyordum ve eğer öyle bir gün gelirse de anında emekli olurum. Şef Tibble size işbirliği yapmanızı emretti," diye hatırlattı Cheng. "Ancak siz yapılan düzenlemelere uymayı reddediyorsunuz. Son olarak da herhangi bir onaylama almadan bir medya beyanında bulundunuz. Sadece sizin değil, teşkilatınız adına bir yorumdu o teğmen ve bu kabul edilebilir bir şey değil. Eğer şef ya da komutan yaptığım şeyin kabul edilemez olduğuna karar verirse beni gerektiği şekilde fırçalar Cheng, sen yapamazsın." Eve ona doğru bir adım attı ve adamın bir adım gerilediğini görmekten büyük bir keyif aldı. "Sakın bir daha bana işimi nasıl yapacağımı söylemeye kalkma." "Bana ya da pozisyonuma hiçbir zaman saygınız yok." Eve başını hafifçe yana doğru eğdi. "Yani? Şef Tibble'ın bu konuda ne diyeceğini göreceğiz." "Tamam, koş ve ispiyonla. Şimdi izin ver de yetişkinler konuşmaya devam etsin." Eve, dalaşma boyunca sessiz kalmayı tercih eden Franco'ya döndü. "Sizin benimle konuşmak istediğiniz başka bir şey var mı?" "Evet, aslında var. Neden bize biraz izin vermiyorsun Cheng? Bu konunun devamını ofisimde konuşuruz." Bilek ünitesini kontrol etti. 30 dakika sonra. Cheng suratını asıp kapıyı küskün bir şekilde çarparak çıktı. "İnsanları sinir etmek için özel bir çaba harcıyor musun Dallas, yoksa bu doğal bir yetenek mi?" "İkincisi sanırım. Çünkü daha ben hiç zorlanmaya başlamadan sinir oluyorlar. Özellikle de Cheng gibi gereksiz adamlar." "Eğer Cheng'in sinir bozucu, bencil, sıkıcı ve gereksiz biri olduğuna katıldığımı söylersem ki... Tekrar edilmesi halinde şiddetle inkar ederim. Aramızdaki düşmanlığı biraz azaltabilir miyiz?" "Neden onu kullanıyorsun öyleyse?" "Çünkü iyi. Çok ama çok iyi. Eğer birlikte çalıştığım ya da benim için çalışan herkesi sevmek zorunda olsaydım, inan bana siyasetin içinde olamazdım. Şimdi ilk konu, sabah medyaya verdiğin demeç. Cheng, dedektif Holloway'in ölümünü o şekilde kullanmanın olumsuz olduğunu düşünüyor. Ben de katılıyorum ve Vali Bey de katılıyor." "Kullanmam mı? Benim mi? Lanet olsun, bir dakika. Onun ölümünü onlar kullandı, sorumluluğundan kaçmaya çalışmak için. Ben sadece cevap verdim ve o sorumluluğu tekrar kıçlarına soktum." "Senin o şekilde davranmanı gerektiren içgüdüyü anlıyorum. Tanrı aşkına, Dallas, benim kalbim filan olmadığını mı sanıyorsun? Öyle değil ve bu kalp koridorun sonundaki kadın için gerçekten çok üzgün. Lanet olsun, kadın oğlunu kaybetti. Benim de bir oğlum var, 10 yaşında. Bugün Colin Holloway'in oğluyla vedalaştığı şekilde onunla vedalaşmak zorunda kaldığımı hayal bile edemiyorum." "Bence insanların oğlunun bir hiç uğruna öldüğünü düşünmelerine izin verseydik yaşadığı şey çok daha acı olurdu. Öyle olmadı mı peki diye yanıt verdi Franco ve ardından başını iki yana salladı. Ah, siz polislerin nasıl düşündüğünü biliyorum. Bu konuyu seninle tartışmayacağım çünkü onu da anlıyorum. Ama buradaki konu şu, o dedektifin adı ne kadar sık anılırsa onunla ilgili o kadar çok haber yaratılır. Sadece bir hikaye haline gelir. Medyayı ve halkı göndermek istediğimiz mesaja odaklamamız da o kadar zorlaşır. Sen nasıl düşünüyor olursan ol gerçek bu diye ekledi arkasını dönerken. Bu konuda senin ve Cheng'in bileceğinden fazlasını biliyorum. İkinci konu, bir daha onay almadan medyaya hiçbir demeç verilmeyecek. Beni bu şekilde kısıtlayamazsın. Ben medya kurdu filan değilim ama eğer soruşturmama yardımcı olacağını hissedersem medyayı kullanırım. Ama her nasılsa Cheng'in ayarladığı o kadar görüşmeyi, kontrolü elimizde tutabileceğimiz onca programı reddettin. Zamanım ve enerjim çok öncelikli bir dava için bu kadar gerekliyken ben bir stüdyoda oturup teşkilat ya da valilik onaylı bildirim ve yorumları bir papağan gibi tekrarlamam. Aslında normalde de yapmam. Evet, komutanın da bunu kesin bir şekilde ifade etti. Öyleyse sorun ne? Denememiz gerekiyordu. Franco ellerini iki yana açtı. O canlı yayınları lehimize kullanabilirdik. Seninle konuşmak istediğim bir diğer konu daha var. Potansiyel bakımından çok daha ciddi bir konu. Valinin kulağına bu sabah soruşturma kapsamında Dukes ailesini sorguladığın ulaşmış. Kısa bir süre önce oğullarını kaybetmiş ve mühürlü dosyalarla korunan bir aileyi. Hiç vakit kaybetmemiş ha. Elime Dukes'larla ilgili bilgi geldi. Soruşturmamdaki iki kurbanla da bağlantılı olmaları ve Donald Dukes'un mesleki uzmanlığı soruşturma kapsamında onlarla da görüşmemi gerektirdi. Şimdi bana işimi nasıl yapacağımı da mı söylemeye başlayacaksın yoksa? Aa, Tanrı aşkına! Franco ellerini havaya kaldırdı. Neden sanki zıt taraflardaymışız gibi davranmakta ısrar ediyorsun? Çünkü öyle geliyor. Donald Dukes basına giderse neler olur biliyor musun? Çoktan alev almış giden bu konuda bir de dava yetkilisinin gelip onu kendi evinde taciz ettiğini söylerse, oğulları Cockburn tarafından uyuşturucuya alıştırılmış ve oğlanın ilk satıcısının Cockburn olduğuna dair hiçbir kanıt yok elimizde. Olsa da fark etmez diye homurdandı Franco öfkeyle. Söylenecek olan şey bu. Cockburn iyi, namuslu, kiliseye giden bir ailenin 12 yaşındaki saf, masum ve kırılgan oğluna kancayı takmış. Polis dava açmayı bile becerememiş. Sonra artık bağımlılığı yüzünden daha da sorunlu ve kırılgan hale gelen çocuk bu sefer bir pedofilin tuzağına düşmüş. Chadwick Fitzhugh 14 yaşındaki küçük Devon'ı dövüyor ve tecavüz ediyor. Aile üzüntüden parçalanıyor. Çocuk büyük bir travma yaşıyor ve polis yine dava açmayı beceremiyor. Olaylar bu şekilde olmadı. Eğer aile basına giderse İşler bu şekilde sunulacak, konuşulacak ve rapor edilecek ve tartışılacak. Gerçek, kısmi gerçekler ya da düpedüz yalanlar. Canlı yayına çıktıkları anda bunların hiçbir önemi kalmayacak. Önce bir resim çizilecek, sonra sen o resme gireceksin. Doğru şeyi yapmaya çalışarak polise giden, oğullarının canını ve güvenlerini kendilerini en korkunç şekilde hayal kırıklığına uğratacak sisteme emanet eden, bu yaralı ve acılı aileyi sorgulayan sen, açık bir şekilde terörist ilan ettiğin bir organizasyonun üyeleri olmakla suçluyorsun onları. Üstelik bunu onların evinde yapıyorsun. Her şeyin bu şekilde olacağını göremiyor musun? Sana her şeyin nasıl olduğunu anlatayım Franco. Donald Dukes, oğlunun cinsel tercihlerini hiçbir zaman kabullenmedi ve kabullenemezdi. Çünkü aman tanrım! Aman tanrım! Franco sanki delmek istiyormuş gibi parmaklarını şakaklarına doğru bastırdı. Bir de o çocuğun eşcinsel olduğunu söylemeye başlarsan ben seni ilk bulduğum 20 katlı binadan itmeden önce dava açarlar, teşkilata da dava açarlar ve muhtemelen şehir idaresine de. Eğer ben seni daha önce itmezsem, her neyse elimizdeki veriler çocuğun eşcinsel olduğunu ya da cinsel kimliği konusunda kafasının epey karışık olduğunu gösteriyor. Karar verebilmek için de hiç şansı olmamış. Babası çok katı ve baskıcı. En ufak bir hatayı tolere edemeyen tiplerden. Adam davayı Cockburn'un aleyhine çevirebilecek delili ortadan kaldırıyor. Ancak bu sistemin hatası, Fitzhugh'un olayında davanın sağlam bir temele oturtulabilmesini sağlayacak gerçekleri gizliyor ve kafasına göre çarpıtıyor. Fakat yine bu sistemin hatası oluyor. Şimdi de öfkesini ve görüşlerini kusabileceği yeni bir kanal buldu. Masumiyet. Elinde bunları destekleyen herhangi bir kanıt var mı? Bazılarını destekleyen şeyler var. Gerisini de bulacağım. Dallas, eğer ben bile bunlara inanmakta güçlük çekiyorsam, diğer insanlar da inanmayacaktır. Ayrıca mühürlü bir dosyada bulunan gerçekler ve kanıtlardan söz ediyorsun. Komutanının vereceği resmi ya da halka açık bir ceza, başlayacak yasal süreci ya da medya fırtınasını durdurmaya yetmez. Eğer komutanım cezalandırılmam gerektiğine karar verirse, bu onun hakkıdır ve benim sorunumdur. Medya fırtınası da senin ve Chang'in sorunu. Dukes, dilediği tüm davaları açabilir. Ben onu hapse tıktığımda o davaların bir anlamı kalmaz, tamam mı? Başka konuşacağımız bir şey kaldı mı? Yaptığın işlerden emin olmanı şiddetle tavsiye ediyorum, diye uyardı Franco. Ben işimden eminim ki bu da aynı şey. Eve odadan çıktı. Merdivenlerden aşağı inerken Danny Boy'un girişini söyleyen net ve güçlü tenor sesi duydu. Polisler cenazelerde hep Danny Boy'u söyler diye düşündü. Nedenini hiç anlamamıştı. Teğmen? Rourke onu merdivenlerin sonunda karşıladı. Biraz hava almam lazım dedi sadece ve hızlı adımlarla kapıya doğru ilerledi. 30. ayrımın sonu. Sayfa 269. Devamı 31. ayrımda.